Ayrım 15, Kin, Robert Ludlum, sayfa 182. 5. Kısım. Victor otelin antresine inince katiple yüksek sesle konuşarak bir araba istediğini söyledi. Böylece oradakiler de dikkatini çekti. Zaten giydiği koyu kurşuni pantolon, botlar ve siyah avcı ceketi de dikkati çekecek gibiydi. Çünkü av mevsiminde değillerdi. Bu arada antredekilerin hepsine bir göz attı. Birkaç iş adamı, tartışan bir karı koca, bir sokak kadınıyla gelmiş zengin bir genç adam ve koltuğa oturmuş bir dergiyi okuyan sert yüzlü esmer erkeği gördü. O pek dalgın gibiydi ama Victor adamın Korsikalı olduğunu anlamıştı. Böylece diğerlerine haber gidecekti. Ondan sonra bulunan arabaya giderken etrafta yeşil bir Fiat olup olmadığına baktı. Fiat biraz geride park etmişti. Yüzbaşı Geoffrey Stone'un kendisinden pek emin olduğu anlaşılıyordu. Bart Zini arabada Victor'un yanına oturdu. Konyak işini görmüştü, adamın başı göğsüne düşüyordu. "Victor, uyu," dedi, "uzun bir yolumuz var. Oraya vardığımızda dinlenmiş olmanı istiyorum." Campo di Fiori'nin açık olan ön kapısından girdiler. Victor kendisini hazırladığını sanmıştı ama evi görür görmez göğsü sıkışmaya başladı ve büyük bir acı duydu. Ancak bu üzüntünün dikkatini dağıtmasına izin vermeyecekti. Böyle şeyleri Loch Torridon'daki eğitim sırasında öğrenmişti. Arabayı durdurduğunda Barzini de uyanmış ona bakıyordu. Gece bekçisi kalın meşe kapıdan çıkıp mermer basamakları indi ve elektrik fenerini arabaya doğru çevirdi. Barzini otomobilden inerek Fontaine Christie'nin oğlunu getirdim diye haber verdi. Kendisi bu evin padronesi. Nöbetçi arabadan atlayan Victor'u saygıyla selamladı.
Şeref duydum padrone.
Evine dönebilirsin. Lütfen kuzey kapısından çık. Herhalde o yoldan gidip geliyorsun zaten. En kısa yol odur.
Evet, çok kısa. Teşekkür ederim sinyor.
İki arkadaşım beni ahırların orada bekleyecekti. Onları görürsen biraz sonra yanlarına gideceğimi söyle.
Tabii padrone.
Nöbetçi biraz ileride bir ağacın altında duran bisikletine binerek uzaklaştı. Victor da Bartini'ye döndü. Söyle, telefonlar hala çalışıyor mu? Evden ahırlarla konuşmak mümkün mü?
Evet, babanızın çalışma odasıyla holdeki telefonlar çalışıyor.
İyi, hemen eve gir ve holle yemek odasının ışıklarını yak. Sonra çalışma odasına git ve kimseye gözükmeden camdan bak. Ben arkadaşlarını bulunca ahırlardan telefon eder ve yapman gerektiğini söylerim. Biraz sonra Korsikalılar gelecek. Yürüyerek geleceklerini sanıyorum. Küçük cep fenerlerine dikkat et, bana gördüklerini haber ver.
Peki padrone.
Ne var?
Silahım yok, silah taşımak yasaklandı.
Benimkini al. Victor belindeki Smith Wesson'u çıkardı. Buna gerek olacağını pek sanmıyorum. Hayatın tehlikeye girmedikçe ateş etme. Büyük holün ışıkları yanar yanmaz Victor evin yan tarafına geçti. Sonra yemek salonundaki avizelerin de yandığını gördü. Evin kuzey tarafı pırıl pırıl ışıklı, güney tarafı ise karanlıktı. Yolda bir hareket yoktu. Ama Stone iyi bir ajandı. Büyük bir ihtiyatla davranacaktı kuşkusuz. Victor hemen kuzey yolundan ahırlara koştu. Koşarken eğilmişti. Bir yandan da etrafını dinliyordu. Sonunda ahırların arkasındaki toprak yola geldi.
''Partizanlar, ben Fontaine Christie.'' ''Sinyor!''
Fısıltı yolun sağındaki ağaçların oradan gelmişti. Fontaine yaklaştı ve birden soldan biri seslendi.
''Olduğun yerde kal, dönmeye yeltenme.''
Arkasından gelen adamın silahını beline dayadığını hissetti. Sonra yüzüne bir ışık tutuldu. Karanlıklarda kalan adam
''Fontaine Christie.'' dedi.
Işık söndü. Fontaine karmaşan gözlerini kırpıştırdı. Partizan da karanlıklardan çıktı. Uzun boylu, Victor kadar boylu biriydi. Arkasından gelen adam geniş omuzlu, arkadaşından kısa bir erkekti. Uzun boylusu konuştu.
''Sizi gözlemeye tehlike olursa haber vermeye razıyız. Çünkü Barzini'ye çok şey borçluyuz. Bir de Fontaine Christie'lerin faşistlere karşı savaştıklarını unutmadık.''
''Teşekkür ederim.''
''Korsikalılar ne istiyorlar? Ya o İngiliz?''
İkinci adam da arkadaşının yanında durdu. ''Bende olduğunu sandıkları bir şeyi, oysa bende değil.'' O sırada ahırdaki yaşlı sıska bir hayvanın ayağını yere vurduğunu fark etti. Partizanlar da bunu duymuşlardı. Yerde bir dal çıtırdadı, bir ayağa çarpan çakıl taşı ileriye fırladı. Biri Victor Fontaine'in geldiği yoldan yaklaşıyordu. Partizanlar birbirlerinden uzaklaştılar. Tıknaz adam ağaçların arasına girdi. Uzun boylusu da karşı tarafa süzülüp saklandı. Bir sessizlik oldu. Sonra biri Victor Fontaine'in karşısına çıktı. Karanlıkta adamın silüeti seçiliyordu. Birden güçlü bir elektrik feneri karanlıkları yararak karşıdaki ağaçları aydınlattı. Aynı anda susturucu takılmış bir tabancayla ateş edildi. Victor zıplayıp sol kolunu adamın boğazına dolarken sağ eliyle de onun silahını yakaladı. Adamın sırtı bükülünce Victor dizini onun bel kemiğine vurdu. Koluna sıkıştırdığı boynu olanca gücüyle geriye çekiyordu. Sonra tiksinti veren bir sesle boyun kırıldı, ışık yere düştü. Uzun boylu partizan çıkıp yerdeki ışığı söndürdü. Tabancası elindeydi. Victor'la birlikte sessiz sedasız yine ağaçların arasına daldılar. Kısa boylu adamın ölmüş olmasından korkmuşlardı. Neyse, kurşun sadece kolunu sıyırıp geçmişti. Victor Fontaine onun gömleğini yırtarak yarasını sardı. Tıknaz adam yattığı yerden söylendi.
''Budala, neden onu vurmadın?''
Acıyla inledi. ''Az kalsın beni temizleyecekti.'' Victor hafif sesle silahım yok dedi.
Bir bıçağın da yok mu?
Victor Fontaine yarayı sarıp bağladı. Hayır.
Cesursun doğrusu. Keşke uzakta bekleseydin. Arkadaşımın silahı var.
Victor haydi ayağa kalk dedi. Civarda iki Korsikalı daha olacak. Onları ele geçirmek istiyorum. Ama ateş etmeden. Eğilip ölen adamın tabancasını aldı. En iyi cins susturucu takılmış silahta 4 kurşun vardı. Uzun boylu partizanı işaretle yanına çağırdı. ''Senden bir şey isteyeceğim. Arzu edersen kabul etmeyebilirsin.''
''Uzun boylu adam ne istiyorsun?'' diye sordu.
''İki Korsikalı orada bir yerde. Biri ana yolu gözetliyordur sanırım. Diğeri de evin arkasında olabilir. İngiliz evin yakınında duracak ve ortaya çıkmayacaktır. Korsikalılar beni vurmayacaklardır. Beni gözetleyecekler ama ateş etmeyeceklerini tahmin ediyorum.'' Plan basitti. Victor yem olarak ortaya çıkacak ve evin önünden geçerek arka taraftaki bahçeye gidecekti. Fontaine haklıysa bir Korsikalı ortaya çıkacaktı. Onu yakalayabilir veya sessiz sedasız öldürebilirdi. Önemi yoktu. Korsikalılar da İtalyanları öldürüyordu zaten. Aynı numarayı ana kapıya giden yolda da tekrarlayacaklardı.
''Victor, benim için bunu yapmak zorunda değilsiniz.'' dedi. ''Size bol para vereceğim ama.''
Yaralı adam arkadaşına baktı.
''Paran sende kalsın. Yaramı sarmak zorunda değildin.''
Bu plan başarılı oldu. İki Korsikalı yakalanıp ağırların arkasında partizanlar tarafından bıçaklanarak öldürüldüler. Fontaine Stone'un kendisini tepeden gözetlediğinden emindi. Partizanlara ''Arabanız nerede?'' diye sordu. Uzun boylusu cevap verdi.
''Kuzey kapısının dışında.''
''Size teşekkür ederim. Arkadaşını doktora getir. Barzini başka türlü teşekkür edebilmek için sizi nerede bulacağımı bilir.''
''İngiliz'i sen mi yakalayacaksın?''
''Bu zor olmayacak. O tek elli bir adam ve yanımda da Barzini var. Haydi doktora gidin.'' Uzun boylu adam mırıldandı.
''Hoşça kalın sinyor. İhtiyar Barzini'ye borcumuzu ödedik. Belki size de ödedik. Fontaine Christie'ler bir zamanlar bu topraklardakilere çok iyi davranırlardı.''
''Teşekkürler.'' Partizanlar dönüp karanlıkta kuzey kapısına doğru gittiler. Fontaine de atların yanından geçip Barzini'nin küçük odasına girdi. Orada büyük bir tahta kutu bulup içine duvardan söküp aldığı eski resim ve binicilik belgelerini doldurmaya başladı. Sonra kapının yanındaki telefona gitti. Altındaki düğmeye bastı.
''Her şey yolunda eski dost.'' ''Şükürler olsun.''
''İngiliz nerede?''
''Arabaların park ettiği yerin karşısında yüksek otların arasında bekliyor. Tepede, yani aynı...'' Barzini sustu.
''Ben şimdi buradan ayrılıyorum. Ne yapacağını biliyorsun. Kapıda ağır ağır ve anlaşılır şekilde konuş. O İngiliz yıllardır İtalyanca duymadı.''
Barzini neşeli neşeli, ''İhtiyarlar zaten yüksek sesle konuşurlar.'' diye cevap verdi. ''Kulağımız iyi duymadığı için herkesi de öyle sanırız.''
Victor ağır ağır ilerleyip evin önüne geldi ve basamakları çıkarak bir an öyle durdu. Kolunun altındaki kutu çok ağırmış gibi davranıyordu. Sonra ayağıyla kapıya bir tekme attı. Barzini hemen kapıyı açtı. Sakin sakin sordu.
''Bir şey istemez misiniz padrone? Çay veya kahve?''
''Hayır eski dost. Sen git yat. Yarın yapılacak çok işimiz var.''
''Pekala. Atlara bu gece erken yem vereceğim.''
Barzini Victor'un yanından geçip basamaklardan indi. Ahırlara doğru yürüdü. Victor büyük holde durdu. Her şey eskisi gibiydi. Almanlar bazen güzel bir şeye zarar vermemek gerektiğini de biliyorlardı. Karanlık olan güney tarafına doğru giderken yine derin bir acı duydu. Savarone'nin çalışma odasına giderek karanlıkta ilerledi. O büyük masa eski yerindeydi. Kutuyu masaya bırakıp oradaki yeşil lambayı yaktı. Bu da babasının eski masa lambasıydı. Bir şey değişmemişti. Babasının yerine oturarak cebindeki tabancayı çıkarıp büyük tahta kutunun önüne gizledi. Beklemeye başladı. İkinci kez hayatı Barzini'nin elindeydi. Barzini ahırlara gitmeyecek, yarı yolda dönüp ağaçların arasına dalarak evin arkasına yaklaşacaktı. Arka kapıdan eve süzülecek ve İngiliz'in gelmesini bekleyecekti. Stone tuzağa düşmüş sayılırdı. Bekledi. Önce hiç ses duymadı. Fakat birinin evde olduğunu hissetti. Birden yerdeki tahtalar gıcırdadı. Bunu gizlenmeye gerek görmeyen birinin attığı iki adım izledi. Victor Fonti'nin eli silaha gitti. Birden karanlıklardan açık renkli bir cismin kendine doğru fırlatıldığını gördü. Havadaki kan damlalarını da fark etti. Sonra o korkunç şey masanın üstüne düştü. Victor Fontin büyük bir dehşetle içini çekti. Bu bilekten kesilmiş bir sağ eldi. Sıska elin parmakları romatizmadan bükülmüştü. Guido Barzini'nin eli. Bunu Celle Ligure'de bir rıhtımda kendi elini kaybeden bir manyak atmıştı. Victor yerinden fırlayarak silahı kapacak oldu. Stone tükürür gibi konuştu. ''Tabancaya dokunacak olursan ölürsün.'' Odada gölgede kalan bir berjerin arkasına çömelmişti ajan. Victor elini çekerek sağ kalmak için düşünmeye çalıştı. ''Onu öldürdün demek.'' ''Kendisini ağaçların arasında bulacaklar. Ona orada rastlamam garip değil mi?'' Victor hafif bir sesle ''Ama seni Korsikalıların bulamaması daha garip.'' dedi. Stone'un gözleri hafifçe oynadı. ''Ortaya çıkıp yürümenin nedenini merak etmiştim. Evet, onları temizlemiş olabilirsin.'' ''Ben değil, başkaları.'' ''Yok Victor Fontin, bu numarayı yutmam. Başkaları olsaydı o son iş için ihtiyarı kullanmaya kalkmazdın. Küstah bir herifsin ama budala değilsin. Şimdi yalnızca sen, ben ve o kutu. Kutuyu hangi cehenneme saklamıştın? Onu herkes çılgınca aradı.''
''O halde Donatti ile anlaştın ha?''
''Öyle sanıyor, ne garip değil mi? Her şeyimi aldın. Ben Liverpool'un bir çöplüğünden çıkarak hayatta yükselmeyi başardım. Fakat 5 yıl önce o pis rıhtımda her şeyimi aldın. Şimdi her şeye kavuşacağım. Hatta umduğumdan da fazlasına. Şimdiye kadar duyulmamış olan en büyük açık arttırmaya girişeceğim.''
''Açık arttırmada ne satacaksın? Eski yarış ödüllerini mi, binicilik belgelerini mi?''
Stone tabancanın emniyetini açtı ve eldivenli elini koltuğun arkasına vurdu. ''Şaka etme.''
''Şaka etmiyorum. Budala olmadığımı söyledin ya, hem o tetiği çekecek durumda değilsin. Çünkü kasadakileri teslim için eline bir tek fırsat geçti. Bu işi başaramazsan başka bir idam emri imzalanabilir. 5 yıl önce seni yanlarına alan o güçlü adamlar böyle kendilerini zor durumda bırakacak işlerden hoşlanmazlar.''
''Sus, kes sesini.'' Stone eldivenli elini kaldırarak öfkeyle koltuğun arkasına indirdi yine. ''Bu numaralar bana sökmez, İtalyan piçi. Sen Lodge Torridon'un adını duymadan ben o oyunları oynuyordum.''
Lodge Torridon hatalar üstüne kurulmuş bir plandı, hatırladın mı? Fontini ayağa kalkıp ellerini çaresiz bir tavırla açtı.
''Gel kendin bak, o kurşunun sana neye mal olacağını bilmeden ateş edip beni öldüremezsin.'' ''Uzaklaş, daha gerile.''
Victor denileni yaptı, fırsatın yaklaştığını hissediyordu. İngiliz masaya sokulup Guido Barzini'nin kesilmiş eline, sonra kutudaki tozlu kağıtlara baktı.
''Olamaz!'' diye fısıldadı. ''Olamaz!''
Victor da o anda atılarak İngiliz'in bileğini yakaladı. Silahı tutan eli olanca gücüyle çekti. Stone sağ dizini bükmüş Victor'un kasıklarına vuruyordu. Elinden tabancayı almaya da imkan yoktu. İngiliz haykırıyor ve deli gibi debeleniyordu. Onu sadece güçle yenmek imkansızdı. Victor son çareye başvurdu. Bir an durdu ve Stone'un bileğini sanki tabancanın namlusunu kendi midesine bastıracakmış gibi çekti. Sonra birden vücudunu döndürüp olanca gücüyle asıldı. Silah patladı. Bir an Victor Fontin silahın alevinden etrafını göremedi. Hatta o anda öldüğünü bile sandı. Ancak Geoffrey Stone'un cesedinin üstüne yığılarak kendisini yere ittiğini hissedince aklı başına geldi. Gözlerini açtı. Kurşun çenenin altından girip Stone'un kafatasının üst kısmını uçurmuştu. Bu kan ve kemik parçalarının yanında da Guido Barzini'nin eli duruyordu. Barzini'nin cesedini alarak ahırlara götürdü. Ölüyü yatağa yatırıp üstünü çarşafla örttü. Campo di Fiori'de ses çıkmıyordu. Selanik olayı Savarone'nin paylaşmadığı bir maceraydı. Artık Savarone'nin oğlu da bu konuyu düşünmek istemiyordu. Başkaları arzu ederlerse bunu yapabilirlerdi. Ahırların arkasından geçen kuzey yolunu izleyerek evin önündeki kiralık arabaya döndü. Güneş doğmuştu. Çocukluğunu geçirdiği yere son bir kez baktıktan sonra kontağı açtı. Ağaçlar yanından hızla geçiyordu. Kilometre saatine bir göz attı, 84'ü gösteriyordu. Ormanın arasından giden yoldan caddeye çıkmak için yavaşlaması gerektiğini biliyordu. Böyle hızla gitmek tehlikeliydi ama ayağı kafasını dinlemiyordu. Bir an önce oradan uzaklaşmalıydı. Dış kapıdan önce çok keskin bir viraj vardı. Eskiden oraya yaklaşanlar korna çalarlardı. Ama bunu yapmasına gerek yoktu. Yine farkına varmadan hızı kestiğini anladı. Virajı 50 ile aldı. Tekerlekler gıcırdarken kapıya yaklaştı. Varese'ye, oradan da Milano'ya gidecekti. Sonra Londra. Onları ne zaman gördüğünü bilemedi. Sadece birden frene dayandığını ve bu yüzden direksiyonun üstüne düştüğünü biliyordu. Kafasını ön cama çarpmasına ramak kalmıştı. Otomobil birden kaydı ve nereden çıktığı belli olmayan, yolu kapayan siyah arabanın arasında durdu. Victor sırtını koltuğun arkasına çarptı. Araba bu ani duruş yüzünden şiddetle sarsıldı. Victor Fontin atlattığı tehlike yüzünden kendisini ancak birkaç saniyede toplayabildi. Gözlerini kırpıştırarak baktı ve hiddetin yerini hayret aldı. İki arabanın önünde siyah elbise giymiş, beyaz rahip yakası takmış beş adam duruyordu. Hepsi de kayıtsızlıkla onu süzüyorlardı. Sonra sağdaki arabanın arka kapısı açıldı ve altıncı adam indi. Katolik kilisesinin siyah cübbesini giymiş adam 60 yaşlarındaydı. Alnının ortasındaki beyaz bir tutam saç dikkati çekiyordu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 192.